Ayrım 28, çıkış 1, Yalçın Küçük, sayfa 314. Korkut'un kitapları buraya gelenler şimdi önümdedirler. Dipnot, burası hala zindandadır. Birinin adı İstanbul ve Anadolu'dan sınıf profilleri. Ne mükemmel, Türkiye'nin en önemli iktisatçılarından birisi anketler yapıyor ve anketler düzenliyor. Sınıf analizlerini aşarak sınıf profilleri çiziyor ve işte iktisatçı budur. Sosyolojiye yakın düşüyor. Bir cümle alıyorum. Anketimizin tamamlanmasından sonra 1992-1994 yıllarında Refah Partisi'nin yerel seçimlerde başlayan ve ivmesi artarak süren yükselişi, İslami siyaseti ciddi bir alternatif olarak Türkiye'nin gündemine getirdi. Ve pek güzel, 1990 yıllarının başlarında Korkut'un anketlerle ortaya çıkardıklarını hem TÜSİAD ve hem de yüksek komutanlık kendi usulleriyle görüyor ve biliyordu. İstedikleri gelmeleridir. Ve 2002 yılında kısmetmiş muratlarına erdiler. Ben de uzun yıllardır aradıkları ekip budur ve buldular demiştim. Ve neredeyse haftasındadır. Yüksek komutanlık ile TÜSİAD'ın yüzlerine anında vurmuştum, hatırlıyorum. Bu yüzden sınıf, moda sever iktisatçılar çok korkuyorlar. Halbuki Ricardo iktisada sınıfları tarif ederek başlamıştı. Marx'a gelince bilim namusu çok yüksektir. Weidemer'e mektubunda sınıfların varlığını kendisinin bulmadığını açıklıkla ilan ediyordu. Bir başka yerde Theory içinde The Father of the Class Struggle in France, sınıf mücadelesinin babası demektedir. Fransa'da Renegat tarihçi Fouret'de Guizot termin la lutte de classe, Guizot'un burjuvazi adına sınıf mücadelesini kapattığını, Marx'ın ise Au nom de proletariat, proletarya adına açtığını yazıyor ki buradayız. O halde sınıf analizlerinden kaçmak imkansızdır. Ve sınıf analizlerinden kaçanlar sınıftan kaçan ortaokul öğrencilerine benziyorlar. O halde sınıflar varsa yok sayamayız. Çünkü maddedirler ve hep peşindeyiz ve bu alfabedir. İşi iktisat, öyle anlıyoruz. Korkut Boratav'ın Türkiye İktisat Tarihi 1908-1985 eseri de okunmalıdır. Aynı maddeci yöntem ile iktisat tarihini ele alıyor. Bir de periyodizasyona da bir tuttuğunu görüyoruz. Orada benim sorunlarım var. Boratav'ın periyodlarının hepsine katılamıyorum. Ancak bunu pek de önemsemiyorum. Periyodizasyon hep tartışmalıdır. Sezgiye dayanan bir yanı var diyebiliyoruz. Biz hala duraklama devri ya da gerileme devri diyoruz ve burada duraklıyoruz. Denemek zorundayız. Benim de denemelerim hariç hala iç savaşı olmayan bir ülkeyiz. Halbuki ilk çağ ya da orta çağ, diğer taraftan feodalite, sosyalizm, bunlar hep tarihçilerin buldukları ve zamanla maddeleşen kavramdırlar. Peki devam ediyoruz. Korkut hocamın Türkiye'de sosyal sınıflar ve bölüşüm çalışmasını hep tavsiye ediyorum. İktisat budur ve hepsi şudur. Bilim maddecidir, bunu okuyoruz. Buradan şunu çıkarıyorum. Yarı feodal, asyatik üretim biçimleri ve küçük meta üretimi içinde her biçimin kendine özgü sınıf dualiteleri doğacaktır. Demek Korkut Boratav sınıfsızlığı hiçbir aşamada kabul etmiyor ve işaret ettiği ve buraya aldığım görüşleri Asya türü üretim tarzı yoktur anlamına geliyor ki bir zaman çok kısa süren moda olmuştu ve kapatıyoruz. Kemal Tahir'in çıkardığını, Sencer hocamızın bunu süslediğini, sonra Kemal Tahir'in terk ettiğini biliyoruz. Kemal Tahir'in bu icadından geride kalan Devlet Ana romanıdır. Büyük rüzgar estirdiği bir dönemi hatırlıyoruz. Bu çalışmasında Korkut Boratav'ın gidip geldiği sınıf analiz ve bulgularını pek çok kez okunmaya değer buluyorum ve ben okuyorum. Kısa ve çok açıktırlar. Okunmasını ve kavranmasını çok kolaylaştırıyor. Kolay insandı demek istemiyorum. Aydın'ın ve Sol'un çok tartışmalı ve heyecan dolu günleri ve bir dönemi vardı. 60'lı yılların sonlarından başlıyor ve 70'li yılların sonuna yaklaşıyorduk. TÖS veya bir başkası büyük kuruluşlar tartışırlar ve sonunda bildiri yayınlarlardı. Güzel de bir de metinde anlaşmak gerekiyor. Güç ve hatta içinden çıkılmaz bir iştir ve nihayet bildiriye son şeklini verme görevini Korkut ile bana emanet ederlerdi. Sanki biz hem pek vezin sahibi ve hem de uç başlarıydık. Hepsinde anlaşırdık. Sonunda antikapitalist ve anti-emperyalist kavramları üzerinde tabii anlaşıyoruz. İkimiz de hem antikapitalist ve anti-emperyalist insanlarız. Sorunumuz yoktur. Peki nasıl, hangisi önce ben antikapitalist ve anti-emperyalist diyordum? Korkut tersinde ısrar ediyordu. Çok iyi arkadaştık. Ama burada iki keçi olduğumuzu saklamıyorum. Nasıl mı çözerdik? Biraz utanıyorum ve bırakıyorum. Boratav'ın sınıflar çalışmasından alıyorum. 1980'li yıllarda Türkiye burjuvazisi, Türkiye'yi düşük ücretli bir ekonomiye dönüştürerek, dünya kapitalist sistemiyle bu konumda bütünleşmeye dönük bir strateji izledi. İşte özü budur, hepsi budur. Ülkeyi yakan ekonomi politik işte budur. Diktatoryanın temeline inmektedir. 1980 yılına yaklaşıyoruz. Ben de iktisatçı olmuştum. Güzel, devam etmeden bir sır vermek durumundayım. Korkut Boratav da ben de materyalistiz. Maddeye bakmak zorundayız ve baktım. Ekonomiyi incelemiştim, bulduğumu okudum. Ordu gelecek, Erbakan'ı hapse atacak ama daha dindar bir düzen kuracak. Okumam işte budur ve çok basittir. Ve sadece yobazizmi tarif ediyordum. Ve düşük ücretli bir düzeni zorluyorlar ve insanımızı kula çevirmeye hazırlanıyorlar. Aydın mı habercidir? Ve haber veriyorduk. Peki ne çıkıyor? Bilim materyalisttir ve madde bizi zorlamaktadır. Ordu Atatürk'ü ve laisizmi bir kenara atmak üzeredir. Ordu solu ve emekçileri ezmek için hazırdır. Hazırlandığı bir ihanettir, haber veriyorduk. Bilim mi, iktisat mı özü bulma işidir? Kapital'de öyle bir ifade var. Appearance and essence, görünüş ve öz. Aynı olsaydı bilime gerek olmazdı. Öz peşindeyiz ve emekçi halkımıza haber vereceğiz. İşte işimiz budur. Korkut korkmuyor ve korkutuyor. Haber vermek korkutucudur. Doğru söyleyeni kovarlar, sözümüzdür. Kovulmak mı doğru söylemenin karinesidir? Bilsay Kuruç, Korkut benim kardeşim diyor ve Aydınlık Bir Adam kitabında bu da yazılıdır. Profesör Kuruç benim de pek yakın arkadaşımdır. Sadun Aren'in aldığı tek asistan olduğunu hep düşünüyorum. Korkut Boradav ile bir tür devre arkadaşıdırlar. Korkut Bedri Gürsoy'a ve Bilsay Sadun Aren'e asistan oldular. Dipnot, Profesör Bedri Gürsoy en azından benim pek çözemediğim birisidir. Sol ile demokratik mücadele ile bir bağını hiç görmedim. Üniversiteden çıkarılmış Pertev Boratav'ın oğlunu Bedri Gürsoy'dan başka birisinin asistan alabileceğine hiç ihtimal veremem. Eski yeni görüşüm budur. Diğer yandan Sadun Aren asistan idi, İngiltere'deydi. 51 tevkifatı başlamıştı, döndü, komünist olarak tutukladılar. Tutukluluğu kısa sürdü ve üstelik beraat aldı. Bedri Hoca'nın tertip ettiği hep söyleniyor. Doğru mu söyleyemem. Ancak ben bu rivayetin doğru olduğuna inanıyorum. Sempatim yüksektir. İstanbul İktisat Fakültesinden mezundu. Kabataş Lisesi'nde benim pek sevgili arkadaşım Örsan Öymen, ikimiz de yatılıydık. Ve tabii Altan Öymen ile kuzendirler. Örsan'ı pek erken kaybettik. Bilsay Korkut kardeşliği ve benim arkadaşlıklarım sürmektedir. Uvertürü kapatıyorum. Profesör Kuruç'un sözü ve sorusu şudur. Korkut benim tanıdığım anda da, gençken de olgun adamdı. Fakat gitgide daha da olgunlaştı, tuhaf bir şey. Sorusu ya da şaşkınlığını, bu adam olgun bir adam değil miydi, bir başka soruyla teyit ediyor. Güzel, Troçki, Lenin, kesintisiz devrim teorisinin benzeri, kesintisiz olgunlaşma teoremiyle karşı karşıya geliyoruz. Bu sözcüğü precarite ve sıfat olan precar, iki iğretilik ve ikincisi iğreti olarak çeviriyorum. Yakın zamanlarda globalizm bize bunu öğretti. Orta çağdan da biliyoruz. Bazen yaşamımızdır. Kitabında var, Korkut bir sarı zarf bekliyor, derse de girecek bekliyor. Ve ne zaman gelecek bilemezsiniz, geleceğinden emin oluyorsunuz. Zarf gelmiş, gelince Korkut, Bilsay'a dersi sen yaparsın demiş. Ben de bu sarı zarf bekleme tiyatrosu bu defa olmadı, çünkü benimle başladılar. 1402 sayılı yasa ile sıkı yönetim yasasıdır, General Recep Ergun'un emriyle kovuyorlar. İlk üç kişi Profesör Aksoy, Profesör Bulutay ve ben duyduk, öyle seçtiler. Ve biz sarı zarf bekleme haline ya da sabah baskınlarına, hangi sabah, iğreti hal diyoruz. Orta çağda yaşam hep iğretidir ve yaşam varsa yaşamak anlıktır. Filmlerdeki Meksikalı halidir, boşluğa bakarsınız, baktığınız ve süresini hiç bilmezsiniz. Ne bekliyorsunuz bilemezsiniz, yoktur ve kurşun beklemediğiniz anda gelir. Her şey iğretidir, iğreti hal kapitalizmin sonudur, öyle diyorum. Çok zaman rezil olursunuz, çok az, çok azınız için vezir olmak var. Bir böyle yaşıyorsanız, tadına vardıysanız, usulünü üslup yaptıysanız hep efendi olursunuz. Kesintisiz olgunlaşma yasasının sırrı buradadır. Düşüşün yüksekliği belirleyici değildir. Darp kişiye göre değişiyor. İyi bir ailenin çocuğudur. Baba üniversitede hoca, anne konservatuvarda. Korkut, Talas, Amerikan Koleji'nde ortaokul okumaktadır. Amerikan usulü bir misyoner okulu. İngilizceyi çok iyi öğretiyor, çok disiplinlidir. Kayseri çok soğuk, kayak da yapıyorlar ve bazen Kayseri'ye iniyorlar. Dipnot, şehrin adı Sezar'dan geliyor. Sayılarının 40'a çıktığını biliyoruz. Niksar, Neo Sezar'dır. Alexandretta, İskenderun, İskender'den gelen isimler de 40'a yakındır. Yalnız Pertev Bey kovulunca Korkut'a da aşağılara inmek düşmektedir. Ankara'da okul olarak Ankara Koleji var ama düşmesi ve inmesi şarttır. Bahtına Gazi Lisesi düşmüştür. Düşüştedir. Korkut'tan okuyoruz. İlk günü 70 kişilik bir sınıfa girdim. Sınıfın büyük bir kısmı bana hafif it kopuk görünüşlü gibi geldi. İlk izlenimi almış durumdayız ve okumaya devam ediyorum. Gittim arka sıralardan birine oturdum. Sen nereden geldin falan dediler. Ben şuradan geldim dedim. İngilizce biliyor musun diye. Böyle sınıfın haytalarından Servet diye biri vardı. Galiba sonradan polis oldu. O çocukla beraber tam 4 yılımız geçti. İngilizce sınavlarında ona ve diğerlerine kopya vermek göreviyle yükümlüydüm. Güzel, Hergele Meydanı'nın havasına giriyoruz. Daha sonra kitapçı ve yayıncı Remzi İnanç'a denk düşmüş, yan yana oturmuşlar, öğrenci olmuşlar, sınıfta konuşmuş ve tabii biraz da gülüşmüşler. Öğretmen edebiyatçı Rahmi Baba ikisine birden kalkın ayağa demiş ve gelin buraya buyurmuş. Birdenbire ikimizin suratına birer tokat patlatmış ve çıkış dışarı son komut budur. Peki ne duydu? Gazi Lisesi'ndeki ilk izlenimlerim bir haytalar cemaati içine düşmüşüm gibi geldi. Duyduğu budur. Güzel, sınıfın ayak takımı ile serseriliğe düşmeden başıboş hayat takımını tercih ettim. Sınıfta kalmadan kahvehane, kağıt oyunları, bilardo kültürüm gelişti. Başka türlü söyleyiş ile Korkut olgunlaşıyordu. Bir grup dahi kurmuşlardı. Okuyoruz. Zevkle Hergele Meydanı'nda sevdiğimiz kahvelere gidip kağıtla oynarız. Hacı Bayram'a yakın bir bilardo salonunda bilardo oynarız. Yaşımız belli sınırları aştıktan sonra sigara da içeriz. Lise sonlarında saman pazarındaki şaraphanelere gidip 2-3 tek şarap atarız. Olgunluk merdivenlerinden ağır ağır çıkmaktadır. Ağır ağır inmektedir. Cahit Külebi yıllar sonra itiraf etmiş, sınavda 10 üzerinden 5 vermiş. Solcunun oğludur. Notunu indirir yoksa Cahit'i indirirler. Yıllar geçmiş, Korkut Hocam artık olgundur. Önemseme Cahit Hocam, sözü budur. Ben kitabından okumuş birisiyim, yalanım yoktur. Açlıktan ölmediği kesin, karnımız doyuyordu demektedir. Bu arada Korkut'un yakın ve bazen uzak akrabalara yatmak için fırlatılan bir top olduğunu da anlıyorum. Bu olgunluk ders ve sınavında yüksek bir aşamadır. Arada bir konuşmak, ilginç olmak, uygun zamanlarda susmak bu aşamada ön plana çıkmaktadır. Pertev Hoca bu arada bir Amerikan kuruluşunun Türkiye'deki kitaplığını düzenleyerek 3-5 lira kazanıyordu. Yabancılar yaparlar ve çocuklar karınlarını doyururlar ve bir süre sonra da Pertev Naili Paris'te CNRS'de bir görev buldu. Maddi açıdan rahatladıkları döneme giriyorlar. İmkanları da genişlemektedir. Buradayız. Korkut Hergele Meydanı'nda yetişmiştir ve Pertev Hoca'yı dinlemez. Çiğdem ile evlenirler. Balkonda bir tel kafes kurarlar. Buzdolabı yerinedir. 1959 yılı diyoruz. Niyazi Berkes de Ankara'da polis okulunda ders vermeye başlamıştı. Korkut'un bilgisi olmayabilir. Beyci Hanım bana anlatmıştı. Bunu kabul etmiyordu. Ve bunları söylerken çatık kaşlarının daha da çatıldığını hatırlıyorum. Bunun dışında Berkes'e adının ne andığını hatırlamıyorum. Korkut Hocam merak ediyor. Beyci Hanım Ankara'da komünistti. Hücrenin başı Muzaffer Şerif idi. İlan Hoca da aynı hücreden olabilir. Şu anda belleğime güvenemiyorum. Ve bu hücreyi polis patlatamadı. Zeki Baştimar büyük işkencelere dayandı ve hücreyi vermedi. Boran, Zeki Baştimar'a çok saygılıdır. Ben Baştimar'ı tanımadım, severim. Tipin kuruluşunu destekledi, yaşaması için de siper oldu. Dipnot. Silivri'de mahkemenin ilk başkanı Köksal Şengül ve ünlü solcu mafya lideri Dündar Kılıç akrabasıdırlar. Baştimar köyündedirler. Bir gün mahkemede ima ettim, sevindi. İyi adamdı, kanser ettiler. Moskova Zeki'yi attı ve gelen Laz İsmail'dir. Laz İsmail Nabi yağcı türü çıraklarıyla üzerimize yürüdüler. Sosyalist devrim MDD kavgasını çıkardılar. Korkut Hocam'dan seçmeler. Sene 1955 veya 1956 olabilir. Ortam böyleydi. Onun için bu yılların demokrasi olduğu iddiası bize palavra gelir. Benim açımdan ve o tarihlerde benim gibi düşünen solcu gençler açısından ise daha önce söylediğim gibi Demokrat Parti iktidar yılları ağır baskı yıllarıdır. O baskıcı yılları bugünkü kuşaklara demokrasinin altın çağı olarak tanıtmak. Pratik maddenin kendisi, ailesinin yaşadıkları, Korkut Moratava bunları yazdırıyor. Tamamen aynı düşüncedeyim. Türkiye üzerine tezler, Aydın üzerine tezler, çöküş kitaplarımda yer alıyorlar. Bu kitapta da çıkış ayrıca varlar. Korkut Hocam'dan şu ifadeyi de aktarıyorum. Bizim aile hem dede hem de babaanne tarafı İbradılı'dır. İbradı Aksigi'ye bağlı ufak bir belde, eski adıyla nahiyedir. Çok ilgimi çekti. Bu ayrıntı Pertev Naili Boratav'ın kısa biyografisinde bulunmuyor. Dipnot, Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi 2. sayfa 1011. Ülkeye ve bilim dünyasına isim bilim onomastik disiplinini sokmaya çalışıyorum. Bazı isimlerde sadece konsonlara bakıyorum. Burada BR var. Ebru adını da sadece Hebreu olarak görüyorum. BR, H'yi çok zaman ihmal ediyoruz. Korkut Hoca, kadı, kaymakam, yönetici yetiştiren bir belde bilgisini de ekliyor. Benim bilgilerimi doğrulamaktadır. Muammer Aksoy hocamız, kardeşi Profesör Muzaffer Aksoy, Nazlı Ilıcak ailesi, Ahmet Hamdi Akseki İbradalıdırlar. Korkut Hoca'nın kardeşi Murat'ın oğlu David İdris'in İbrada'ya gittiğini ve aileye ilişkin bilgiler elde ettiği malumatını da veriyor. Ancak hocam gitmemişler. Dipnot. İdris adının iki anlamını biliyoruz. Birisi Sıddık ki bu İngilizce upright ve İbrani Yaşar. İlk A uzun. Yaşar büyük anıtın adıdır ve upright demektir. Fakat asıl karşılığını DRS/H kökünden harekette bulabiliyoruz. İdris Doreş tercüman olarak biliyoruz. Tarihimizde pek çok geçen Dragoman da aynı sözcüktür. Başımıza dert olmuş. Baş tercüman olarak hatırlıyoruz. Tercümanı yabancılar Turgeman şeklinde translate ediyorlar. Biz Dragoman'dan alıyoruz. Korkut Boratav, Sadun Aren hocamız için siyaseti solda ama iktisatçı olarak sol değildir diyordu ve çok doğrudur. Aslında Sadun Hoca sosyalizmin ilk derslerindedir ve üst sınıflarda da solda olduğunu söylemek için zorlanıyoruz. Sol olmayan partilerde bulundu ve Ekim devriminden ayrıldı, bunları biliyoruz. Yalnız Korkut Hocama fazlasıyla katılmakla birlikte pek önemli bulmuyorum. Ayrıca derslerinde bunları hiç hissettirmemişti. Biz yaşamının bir döneminde TKP üyesi olduğunu ve hatta sosyalizme meylettiğini ancak tipten milletvekilliği için başvurusunda öğrendik. Dili ve dersleri bunları tamamen dışındadır. Eksiklerine önem vermiyorum. Keynes iktisadını anlatabilmek için bildikleri yetiyordu ve bize ve bana çok daha fazlasını öğretmiştir. Bir, aklımızda hiç irrasyonalite kanalı bırakmamıştır. İki, şovenizm ve benzeri insana yakışmayan her türlü tortuyu temizlemiştir. Pek güçlü bir mantık düzeneği vardı ve kolaylıkla yapıyordu. Üç, umut dolu bir insandı. Bizlere hep moralli ve umutlu olmayı öğretti. Büyük hocamdır ve sevgiyle hatırlıyorum. Korkut'un kitabında birkaç yerde Atilla Kara Osmanoğlu adı geçmektedir. Birincisi siyasalda asistanlık sınavına girecek, iktisadının zayıf olduğunu düşünüyor. Kara Osmanoğlu'na bir rastladığında soruyor ve Kara Osmanoğlu'nun Samuelson'u önerdiğini not etmektedir. Hocam olgunluk göstermiştir. O tarihte dahi Samuelson çok eski ve çok basit bir kitap kabul ediliyordu. ODTÜ'de biz birinci sınıfta dahi derslikten çıkarmıştık. Atilla'nın iktisat bilgisi daha da zayıftır. En son bir konferansla beraber olmuşlar. Kara Osmanoğlu artık tam bir neoliberal ve sadece Dünya Bankası ideolojisini tekrarlayan bir isimdir. Atilla, Mısır Sovyet kampını terk edip Amerikan kampına geçerken Mısır'da Dünya Bankası misyon şefidir. Başka yolu yoktur. Amerika karşılığını almadan tahliye etmemektedir. Korkut ile aynı düşüncede olduğumu ifade etmek için ekliyorum. Eklemek istediğim bir de şu var. Atilla Kara Osmanoğlu hayatında iki kez doğru yapmıştır. Birisi hep birlikte planlamadan ve ikincisi Nihat Erim hükümetinden istifa etmesidir. Doğrudurlar ve sevgiyle anıyorum. Chomsky ve Boratav. Bir kategori olarak kapitalizmin sonu mu? Uygarlığın sonu mu geliyor? Korkut Boratav. Çağımızın bilgelerinden Noam Chomsky dünyanın haline bakmış, sorgulamış ve 4 Temmuz 2014 tarihli In These Times'da Tarihin Sonu mu başlıklı bir yazı yayınlamış. Kısaltarak, toplayarak aktarıyorum. Yaklaşık 19 bin yıl önce uygarlık Dicle ve Fırat havzasında doğdu. Günümüze yaklaştıkça bu topraklarda ölçüsüz dehşetler yaşandı. 2003'teki George W. Bush ve Tony Blair saldırısı Iraklıların birçoğu tarafından 13. yüzyıldaki Moğol istilasına benzetilir. Bu öldürücü darbeden hemen önce Bill Clinton'ın başlattığı Birleşmiş Milletler yaptırımları gelmişti. Yaptırımları uygulayan iki diplomat, Halliday ile von Sponeck bunları soykırım benzeri olarak nitelendirmiş ve istifa etmişlerdi. Bu yıkımdan arta kalan varlıkların çoğunu da Bush-Blair saldırısı yok etti. 2003'te farklı kişiliklerin ayrı mahallelerde yan yana yaşadığı Bağdat, bugün sınırsız bir nefret girdabı içindedir. Mezhepler ayrı, kuşatılmış bölgelere sığınmıştır. ABD Britanya istilasının tetiklediği korkunç çatışmalar tüm bölgeyi paramparça hale getirmiştir. Chomsky karanlık gözlemlerini Suriye'ye, Libya'ya, Mısır'a, Filistin'e taşıyor ve Gazze kıyımını hatırlatıyor. İnsanlık tarihinin beşiğini oluşturan Mezopotamya coğrafyasının 10 bin yıl sonunda sergilediği enkaza bakan Chomsky hüzünleniyor. İnsan uygarlığının kısa, tuhaf çağı galiba son bulmaktadır. Galiba Chomsky'nin hakkı var. Uygarlığın harcında yer alan bütün pozitif normların, değerlerinin utanmazca çiğnendiği, bu harca karışmış tüm pisliklerin ortaya çıktığı, kaderlerimize hükmettiği bir dönemdeyiz. İnsan insanın kurdu olmakta, kıyamet alametleri artmaktadır. Korkut Boratav, Sendika.org, 09-2014. Bilsay Kuruç'un sunuş yazısının üst başlığında "İyi gidiyorsun Korkut, devam et" yazıyor. Silivri'den çıktığımda Korkut hocam ile Ergün hocamın evinde buluşmuştuk. Ayrılırken elimden tutmuş bana sadece "devam et" demişti, hatırlıyorum. Korkut solun çocuğu, "devam et" diyorum. Kıvanç duyuyoruz, kuvvet alıyoruz. 28. ayrımın sonu. Sayfa 323.